Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle kardeşlerimizden günlük hayatla ilgili bir takım sorular ulaştı. Bir kardeşimiz, hocam diyor, komşularımız için dini açıdan hangi sorumluluklarımız var diye sormuş. Tabii komşu hukuku önemli. Komşularımız için bir defa görüştüğümüzde selamlaşmak, hal hatır sormak. Çünkü en yakın selamlaşabileceğimiz, karşılaşacağımız kişi komşumuzdur. Sabah evden çıktık diyelim. Çıkıyoruz. Komşumuz da çıkıyor. Karşılaştık, selamlaştık, hayırlı sabahlar dedik. Ve bir de elimizi uzatarak musafaha yaptık. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defa hani selamlaşınız, selamı yayınız buyurmuş. Selam tercih ediliyor komşuyla. Karşılaşınca selamlaşmak. Efşüs selam. Selamı ifşa ettik, yaydık yani. Ayet-i Kerime'de de size selam verildiği zaman selamı daha güzeliyle veya aynısıyla alın buyurulmuş. Emir sigasıyla. Ve aleyküm selam verdik veya o selam verdim. Biz aldık, fark etmiyor. Ve aleyküm selam ve rahmetullah diyerek selamımızı aldık. Arkadan bir de elimizi uzatıp komşu nasılsın, iyi misin falan diye musafaha yaparsak Allah'ın Resulü selam verip arkadan musafaha yapıldığı zaman elleri birbirinden ayrılmadan günahları dökülür gider buyuruyor. Selamlaşan kimselerin ilaveten de bir el sıkışmaları, musafaha yapmaları dostluğun en ileri derecesine, samimiyetine delalet ediyor. Ve birbirine güvenin daha ileri derecesini ifade ediyor komşular arasında. Ve dolayısıyla bir musafaha yapma yoluyla da sabah daha evden çıkarken bakınız bir temizlenme hareketi oldu. Günahlarımızdan arınma hareketi oldu kendiliğinden. Selam verdik, tokalı, musafaha yaptık. Zorluğu da yok. Parası yok, bedeli yok, yorgunluğu yok. Uzun mesafe, yol kat etme falan yok. Evden çıkıyoruz, komşumuz da çıkıyor. Selamlaştık. İşte komşuluğun bereketi başladı bakınız. Ondan sonra komşumuzun herhangi bir sıkıntıya düştüğü durumda ona yardımcı olmak. Hanımların kendi arasında. İşte küçük küçük şeyler ve yemneunel maun diye Nasır suresinde ifade edilen maun, yani komşular arasında küçük küçük yardımlaşmalar. İşte birden misafiri gelmiş. O gün için yiyeceği yok. Ekmeği bitmiş mesela. Komşu biraz fazlaca ekmek varsa, birden misafir geldi, ekmek fırına gidecek edecek o saatte mesela ekmek temini zor. Ama komşunun fazlaca ekmeği varsa hemen onun ihtiyacını karşılayıvermesi çok önemli. Buna maddi bakıma hiç ihtiyacı da yok komşunun. Zengin belki. Ama o anda evinde ekmek bitmiş, gecenin o saatinde aniden gelen misafire ikramda bulunmak istiyor. Ekmeğe o anda ihtiyacı var. Gidip bunu alma imkanı da yok. Ama sizde var. İşte hemen sizin zilinize basıldı. Komşu böyle böyle ani misafir geldi. Biraz ekmeğe ihtiyacımız var. Veya biraz yoğurt varsa bir de yoğurt ikramımız olsun falan manasında bizden birik bir şey istedi diyelim. Ve bizde gerçekten var buzdolabımızda. Bunları verdik. Ve o komşunun artık şeyini düşünelim. Memnuniyetini düşünelim. Başka bir zamanda da biz de tabii ki ona bu şekilde başvurabiliriz. İşte komşular arasında bu şekilde maddi bakımdan ihtiyaç durumu olmasa bile günlük hayatta sıkıntıya düşülen bu gibi küçük küçük darlık zamanlarında komşuların birbirine yardımcı olması fevkalade önemli ve bu büyük ecir kazandıran hususlardan. İşte Nasr suresinin son ayet-i kerimede bununla bitiyor. وَمْنَعُونَ الْمَعُونَ İşte o din gününü yalanlayanlar bu küçük küçük yardımlaşmaları da engellerler. Komşuluk ilişkisini kesip atarlar. Komşu komşuya bakmaz hale gelir manasında. Ve yemne'unel ma'un. İşte komşular arasında küçük küçük yardımlaşmalara da engel olur o dini yalanlayan kimseler diye. Nasr suresindeki şeyler sıralanırken en son bununla sure-i celle bitmiş. Onun için komşuluk İslam'da fevkalade önemlidir. İslam'ı temsil edildiği bir bakıma bu Müslümandır diye özelliklerin görüldüğü yer komşular arasındaki ilişkisine göre belirlenir. Komşu size güvenmiyorsa sizi soran komşudan soracak. Sizden kız isteyecek olan durumunuzu komşudan sorar. Oğlunuza bir kız isteyeceksiniz. Dolayısıyla sizin durumunuzu en iyi gözlemleyen, sizin dışınızda akrabada olmayan o komşu sizi gözlemliyor. O biliyor sizin durumunuzu. Ondan sorulur. Ve sizin hakkın lehinizde ve ailenizde o komşu şehadet edecek. Daha dünya kısmında. Ahirette tabii ki yine karşı karşıya gelinecek. Yani bu anlamda komşuluk fevkalade önem kazanmış İslam literatüründe. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, gayrimüslimle evlenmiş bir kadın. Şu an ne yapmalıdır? Bunun nikahın durumunu nedir diye sormuş. Şimdi böyle bir durumda tabii ki bunun farkına varan ve bunu ben İslam'a göre çözmek istiyorum diyen bir kardeşimiz nasıl çözebilir? Yapılacak olan şey tabii ki kocasına İslam'ı tebliğ etmek. Bunu evlilik durumunda değil de nişanlanma durumunda özellikle ya da evlenmeye karar verme durumunda dikkate almak daha uygun tabii ki. Yani bir Müslüman hanım kız, Hristiyan olan, üniversiteden arkadaş olan bir beyle diyelim evlenmek istiyor. Yapılacak olan şey şudur. Eğer bu erkeğin ve ailesinin bu hanım kıza hürmeti varsa, saygısı varsa, onu gelin kızı olarak evlerine görmek istiyorlarsa, bu hanım kızın bu erkek arkadaşına şunu teklif etme hakkı var. Bak ben Müslümanım, sen Hazreti İsa'ya tabi, İncil'e tabi Hristiyan olarak tanımlanıyorsun. Ben de sizin İsa, Hazreti İsa dediğiniz İsa'yı peygamber olarak kabul ediyorum. Zaten bizde peygamberlere iman vardır. İmanın şartlarından birisi budur. Hazreti İsa bir peygamberdir. Kitaplara iman vardır. İncil onlardan birisidir. Ben de İncil'in aslına bazı değişiklikler olmuşsa o değişiklikleri değil de aslına inanıyorum. Yani bu yönüyle sizin dininiz benim inançlarım arasında. Ama bizim peygamberimiz de Hazreti Muhammed son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim son kitaptır. Orada Hazreti İsa'dan da, İncil'den de, Tevrat'tan da, Hazreti Musa'dan da bahsedilir. Ve bunlar iman esasları arasındadır. Gel sen de bizim peygamberimizi ve İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e imanı buna ilave et. Bunları birleştirelim. Sizin dininizle bizim dinimiz birleşmiş olsun diye teklif götürmesi lazım. Çünkü İslam Hristiyanlığı içine alıyor. Yahudiliği yani Tevrat'ı içine alıyor. Hazreti Musa'yı içine alıyor. Ve bunları büyük peygamber olarak, şeriat sahibi peygamber olarak ilan ediyor. İncil'i doğruluyor. Tevrat'ı doğruluyor. Zebur'u doğruluyor. Ve daha önceki 28 tane peygamber isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve bunların hepsinin hak peygamberi olduğunu İslam ilan ediyor. Yani Müslümanın bu konuda bir eksikliği yok. Kimin eksikliği var? Yahudinin var. Yahudi ne Hristiyanlığı kabul ediyor ne Müslümanlığı. Hristiyan da İslam'ı kabul etmiyor. Peygamberimizi peygamber olarak kabul etmiyor. İşte mütefekkir diyor, büyük düşünür diyor, edebiyatçı diyor kendine göre papazlar ve Müslümanlığı o şekilde takdim ediyorlar. Yani dolayısıyla bu kardeşimizin kendisiyle evlenmeyi düşündüğü erkeğe söylemesi gereken, tamam benimle evlenmeyi düşünüyorsan gel Kur'an-ı Kerim'i bir inceleyelim Almancasından, İngilizcesinden. Belli sureler, manalarını izleyelim. Bir Meryem suresi var özellikle. Hazreti Meryem'in adına izafe edilen Ali İmran suresinde kiliseyle, Hazreti İsa ile, İncil ile alakalı birçok ayet-i kerimeler var. Hazreti İsa'nın doğumu var. Hazreti Meryem uzun uzun anlatılıyor. Meryem suresinde, Ali İmran suresinde. Oralarını bir okuyalım. Karan sahibi ol. Böylece İslam'ı da iman şeyine dahil edersen hemen nişanımızı yapalım. Evlenelim demesi gerekir bu kardeşimizin. Evlenmiş olanın da bu şekilde bir teklifte bulunması lazım. Bak seninle evliyiz ama ben yeni farkına vardım. Dolayısıyla İslam'a da kelime-i şehadeti getirerek dahil ol. Sen de Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı kabul et. Ben Hazreti İsa'yı kabul ediyorum. İncil'i de kabul ediyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunların isimleri geçiyor zaten. Sen de İslam'ı kabul et. İkisini birleştirelim. Gel evlenelim anlamında teklif götürmesi. Ondan sonra nikahlarını hemen bir din görevlisi çağırarak yenilemeleri lazım. O zaman evlilikleri sayı olarak devam eder. Yani bunu öğrenen, bunun bilincine varan mümin bir hanımın bu şekilde bir tavır koyması, iman esaslarını tebliğ etmesi gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, erkeğin küpe takması caiz midir diye sormuş. Şimdi aslında takı takma tabii hanımın hakkı, hanımların hakkı. Süslenmek, takı, gerdanlık, bilezik takma, küpe takma gibi takılar İslam'da hanımlara caiz görülmüş. İpekli giymek de aynı şekilde hanımların hakkı denmiş. Erkeklere bunlardan uzak durmaları istenmiş. Bir de gümüş yüzük gibi erkeklere müsaade edilen bir iki şey dışında, takı dışında erkeklerin gerdanlık takması, küpe takması, kollarına bilezik takması süse giriyor. Erkeğin bunlarla süslenmesi istenmemiş. Neden? Çünkü süslenmek hanımların hakkı. Erkek erkek gibi giyinecek. Tavrını ona göre koyacak. Kadın süslenme hakkına sahip. Özellikle evinde, kocasının yanında. İslam bu konuyu sonuna kadar açmış. Serbest bırakmış. Dışarıda yalnız başörtülü ve mantolu cilbap giymek suretiyle mümkün mertebe dışarıdaki yabancı erkeklere kendini teşhir etmemesi tabii ki istenmiş. Bu belli. Şimdi dolayısıyla erkeğin küpesi konusu, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın da kulağını birine taktı falan diye tarihte bazı bilgiler geliyor. Yani iki küpe değil de tek küpe, sembolik halka gibi, yani o da süslü müslü değil de yani bir erkek merak sarmış, kulağının bir tanesine halka gibi bir şey takıyor. Acaba tamamen kadınların küpesi hükmünde midir? Merak sarıyor, örf haline getiriyor bazı erkekler maalesef. Yani uzak durma gerekir ama iyice de hanımların takısı gibi kadına benzedi deniyor mu? Tek küpe olunca ve süsü de bulunmayınca diyelim, sade bir halkadan ibaret. Caizdir demek doğru değil belki ama iyice hanımlara benzediği yönünde bir görüntü yoksa kendisi bilir. Ama uzak durması tabii ki tavsiye edilir. Başka bir kardeşimiz, hocam faizle kredi çekerek cami alınabilir mi diye sormuş. Tabii bir İslam ülkesinde bu olmaz. Faizle kredi çekip bir cami yeri alınması veya cami yaptırılması bir İslam ülkesinde tasvip edilemez. Fakat gayrimüslim ülkede iki imama göre, aslında Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre, gayrimüslim ülkede Müslüman oraya emanla gidince, Müslümanlar yani vizeli pasaportla gidince ya da oturma hakkıyla orada kalırlarken, gayrimüslimlerle olan ilişkilerinde Müslümanın lehine bir takım ticari haklar meydana gelirse bunları alabileceği fetvası verilmiş. Bu alacağı şey hak, faiz olabilir, kumardan, kumar çeşidine giren bir yolla kazanılmış olabilir. Domuz eti satışından, şarap satışından da olabilir. Müslümanın hak diyebileceğimiz bir alacak söz konusuysa, Müslüman gayrimüslimde onu bırakmak yerine oranın usullerine uymak kaydıyla, kanunlarına uygun olmak şartıyla alabilir demiş iki imam Hanefi mezhebinde. Dolayısıyla cami yeri almada da son derece cazip olan diyelim, 10-15 yılda ödenecek bir kredi imkanı doğmuş, son derece düşük faizli ve bu caminin gelirleriyle, vakfın gelirleriyle ödeme imkanı olacak. Başka türlü alma imkanı yok. Yani o ülkeye mahsus, gayrimüslim ülkeye mahsus iki imamın fetvası kapsamına girdiğini düşünme imkanı var. Bu da şöyle oluyor, yalnız uç noktalarda bunu düşünmek lazım. Tabi buradan yola çıkarak bir Müslüman öyleyse biz faizli bir banka işletelim dememeli diyoruz biz gayrimüslim ülkede. Şarap fabrikası kuramaz, kurmamalıdır. domuz çiftliği kurmaz, kurmamalıdır. Domuz etinin alıp satıldığı, dağıtıldığı bir organizasyon yapayım, kasap açayım dememelidir. Ancak uç noktalarda işte marketinin bir tarafına Hristiyanlara hitap etmek üzere domuz eti koyması veya içki çeşidini bir kenara koyup Hristiyanlara satması veya bir alacağını tahsil için diyelim. 100 bin euro bir Hristiyan firmada alacağı var bir Müslümanın. İcra yoluyla deposuna gidildi. Hali şaraplar var mesela. Gayrimüslim firma sahibinin deposunda hali şaraplar var. Sizin de 100 bin euro alacağınız var. İcra yoluyla, resmi yolla gittiniz. Şimdi İslam ülkesinde tabii ki şarap böyle bir depoda, Müslümanın deposuna daha doğrusu görüldüğü zaman gayrimütekavvim mal sayılıyor. Değeri yok yani. Fakat gayrimüslim ülkede mütekavvim mal. Oranın kanunlarına göre, halk, toplumun değer yargılarına göre mütekavvim mal, değerli mal yani. Ona el koyduruyoruz. Satımı sağlanıyor. 100 bin euromuzu kurtarıyoruz. O kadar. Yani uç noktalarda kısaca bir takım alacaklarımızı, haklarımızı elde etmek için İslam'a göre caiz olmayan bir ürünü bile satmak, sattırmak gerekiyorsa bunun yapılabileceğine fetva verilmiş iki imam tarafından. Ebu Hanife ile İmam Muhammed tarafından. İşte buna dayanarak cami yer alınması da oranın teşvik kredisi kapsamına giren çok cazip diyelim, çok düşük faizli bir imkan sağlandıysa alınabilir deniyor. Bazı cami yerlerinin bu yolla alındığını da Almanya'da, Hollanda'da falan biliyoruz. Bu da söylediğimiz gibi iki imamın fetvasına dayanıyor. Ebu Hanife ile İmam Muhammed'in. Çünkü onlara göre bazı dayandıkları deliller var. Mesela la riba beynel müslim ve beynel harbi fidar ve beynel harbi fidar harbi. Müslümanla harbi arasında gayrimüslim ülkede riba riba hükmünde değildir gibi. Yalnız tabii oradaki muamelelerin meşru olması için 5 şart öngörülmüş. Müslüman bunlara uyması gerekir denmiş. Bir, yalan ve hile girmeyecek. İki, zorla, ikrah, silah zoruyla olmayacak. Ondan sonra gayrimüslim rızası bulunacak. Özellikle o ülkenin kanunlarında uygun bulunacak. Bu şartlara uyulduğu zaman Müslümanın lehine bir takım alacaklar, haklar meydana gelirse gayrimüslim ülkede Müslüman bu hakkını alabilir diye fetva verilmiş. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, cemaatle kimler namaz kıldırabilir? Şimdi tabii ki imam olan, görevli olan kişilerin cemaatle namaz kıldırdıkları gibi bunun dışında imam olmayan ama iki kişi bile olsa iki Müslüman birlikte namaz kılarlarken birisinin imam olması tercih ediliyor. İslami literatürde bu. Yani toplu namaz teşvik edilmiş. En az iki kişi bile olsa birlikte namaz kılıyorlarsa birinin öne geçip imam olması özendirilmiş. Neden? Çünkü cemaatle namaz 27 derece ecir kazandırıyor. Namazı 20'ye katlıyor. 27'ye katlıyor. Şimdi 27 kat sevabı biz niçin kaçırmak isteyelim? Niçin kaçıralım? Yani dolayısıyla kaçırmak istemeyiz. Öyle olunca da içimizden biraz daha ehil olan diyelim, rahat namaz kıldıracak durumda olan öne geçer, kıldırır. Şimdi dolayısıyla kimler namaz kıldırabilir derken, yani erkeklere kıldırır, erkek kadınlara da kıldırır mesela. Hanımların önüne geçer bir erkek, namaz kıldırır hanımefendilere. Bir tek kendi hanımına da kıldırabilir. Evde bir erkek sabah namaza çıkamadı diyelim. Kendisi önde imamlık yapıyor, hanımı arkada kendisine uyudu. Bu da bir cemaattir. Yani cemaat kadın türünden de olabilir. Kadınların kadına cemaati konusunda ise istisnai hallerde fetva verilmiş. Mesela özellikle tesbih namazı gibi sayısı zor olan diyelim, herkesin kendi başına kılması zor olan bir namazı cemaatle kılmak tavsiye ediliyor. Hanımların kendi arasında kılmaları durumunda bir hanım, hafız hanım, hoca hanım öne geçer. Öne geçer değil, aslında safta aynı hizada dursun diye de tavsiye ediliyor. Yani diğer erkek imam gibi öne ileriye yarım metre bir metre geçip de kıldırmak yerine aynı safta hanımların arasında dursun. Yönetici gibi bir bakıma birlikte namaz kılmayı sağlayıcı anlamında hanımların arasında sesli olarak namaz kıldırır dermiş. Tesbih namazı gibi namazı. Şafii mezhebi bir adım daha ileri giderek yani erkek mescidine, erkeklerin namaz kıldığı yere daha doğrusu hanımlar giderlerse elbette erkek imamı uyarlar, namazı kılarlar, bu belli. Ama hanımların topluca namaz kıldığı bir yerde hiç erkek yoksa o zaman bir hanım öne geçer, beş vakit namazda kıldırabilir diye Şafii mezhebinde fetva verilmiş. Bizim Hanefiler biraz çekingen davranmış. Yani kadın mescitleri oluşur endişesi de var sanıyorum konu içinde. Erkek camileri, kadın camileri, mescitleri ayrılır endişesiyle hanımlar cemaatinin beş vakit namazda söz konusu olmaması üzerine Hanefiler durmuşlar. Fakat bu evde camiyle mesle alakası olmayan şekilde olabilir. Mesela Peygamberimiz eşlerinden birinin evine gitmiş. Akrabaların bulunduğu evde bir gün öğlen namazından sonra gitmiş bakmış namaz kılıyorlar şeyler. Bir takım hanımlar namaz kılıyorlarmış o evde. Allah Resulü eşine sormuş. Bunlar ne namazı kılıyorlar? El mefrudete, farz namazı diyor. O günkü öğlen namazının farzını kılıyorlar yani. O zaman Allah Resulü onların önüne arasına durarak, önüne geçerek diyor. Namazı senin kıldırman daha uygun olmaz mıydı diyor. Madem herkes aynı namazı kılıyor. Birinizin imamlık yaparak, senin imamlık yaparak kıldırman daha güzel olmaz mıydı diye sormuş. Olurdu ya Resulallah. Eğer siz müsaade ederseniz niye olmasın manasında. Eğer böyle yaparsan diyor Peygamberimiz başka zamanda hanımların herkesin aynı namazı kıldığı bir zamanda namaz kıldırmak istersen öne geçme, geride kalma, safın ortasında aynı hizada dur diyor Peygamberimiz. Aynı hizada durarak namazı kıldırabilirsin diye eşlerden birine izin vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Şafii mezhebi bu gibi Peygamberimizin hadislerine de dayanarak sahabe dönemindeki bir iki uygulamaya da bakarak hanımlar da eğer mescide gitmeden kendi aralarında işte Mevlid-i Şerif olabilir mesela bir toplantı olur. Bir hafızlık cemiyeti olur hanımların arasında. Hiç erkek olmayan bir yerde. Hepsi aynı namazı kılacak. Öğlen namazı kılacak mesela. Hepsi ikindi namazını kılacak topluca. Niye birisi tam ortaya geçip de cemaatle kılmasın, 27 derece sevap almasın sorusunu özellikle Şafii mezhebi sormuş. Ve bu yönde bir fetva vermiş. Bizim Hanefilerde söylediğimiz gibi sanıyorum ayrı bir mescit oluşur endişesiyle buna kapı açılmak istenmemiş. Başka bir kardeşimiz, kadınların namazda kollarının iki parmak açık olması, kollarının ya da eteklerinin kısa olması, pantolonla namaz kılması caiz midir diye sormuş. Yani kollarının dediği kardeşimizin elbisesinin diyelim, elbisesinin bileklerinden iki parmak kadar diyor. İki santim kadar yani. Namazı hayır zarar vermez. Yani mümkün mertebe tabii ki bileklerine kadar, bilekleri dahil örtülmesi en güzel olanıdır. Fakat azasının yarıdan fazlası açılması gerekiyor namazın bozulması için. Mesela şöyle diyelim. Namazda başörtüsünün biraz kayması halinde çok az miktarda önünde saçları görünüyor bir hanımefendinin mesela. Namazına zarar vermez. Biraz daha başörtüsü kaydı. Dörtte bire kadar oldu diyelim. Yine zarar vermez. Ama yarıdan fazla falan olur. Veya başörtüsü yere düşerse namaz kılarken bir hanımefendinin başörtüsü başına düştü diyelim. Evinde veya dışarıda. Yapacağı şey aslında o sırada hemen başörtüsünü yerden alıp başına koyabilir. Ve düşmemesi için önünden tutturabilir namazın içinde. Sağlam olan bu. Hatta bir imam efendi için bile namaz kılırken sarığı çıktı diyelim başından. Aslında sarık farz değil, vacip değil. Belki sünnet denebilir. İmamın sarığının başında olması. Sarığı başından düştü. hiç giymeden namazı kıldırdığını kabul edelim sonraki rekatları. Bir şey gerekmez. Namaza zarar da vermez. Fakat yine de İslam alimleri, bazı fakihler demişler, eğer zorluk olmadan tek hareketle sarığı başına çekebilme, koyabilme kolaylığı varsa bunu yapması tercih edilir demişler. Sarığı başına tekrar namazın içinde, secdedeyken yani, parmak ucuyla başına geçirverir sarığı, sarıkla devam eder diye fetva verilmiş imam için. Sarık farz olmadığı halde. Hanım için bu evleviyetle düşerse başörtüsü, hanımefendi bunun başına koyar, namazına o şekilde devam eder. Eğer başına başörtüsünü koymadan bir rükün eda edecek kadar, rükü olabilir, bu secde olabilir. Secdelere gitti, geldi, gitti, iki secdeyi yaptı, başı açık vaziyette tamamen namazı bozulur. Yeniden iade etmesi gerekir şeklinde fetva verilmiş. Yani az miktarda açılırsa demek ki organ, kardeşimiz iki parmak kadar diyor. Bileklerinden entarisi azıcık çekmiş mesela, bir şey gerekmez. 1-2 santim, 3 santim zararlı olan bir açılma söz konusu meydana söz konusu olmaz. Eteklerin kısa olması da altında tabii söylediğimiz gibi bolca pantolon, pijama veya çorap falan varsa bir şey gerekmez. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, zekat düşen mallar arasında ev, araba, ziynet eşyası dışında sahip olduğumuz kıyafet cinsinden eşyaların da zekatın verilmesi gerekiyor mu diye sormuş. Şimdi zekat düşen ev derken tabii ev oturduğumuz ev olabilir, bir A şıkkı. Kiradaki ev olabilir, B şıkkı. Bir de satılık olan, müteahhitler için ticari amaçla yapılmış satılıktır diye levha var. Veya fazla dairemiz var, satılık diye levha asmışız. C şıkkı. Üç çeşit bir daire. Bir de D şıkkını ekleyelim. Boş duruyor. Ne satıyoruz, ne kiraya veriyoruz. İleride oğluma, kızıma lazım olabilir diye boş tutuyoruz. Veya kiracı bulunmamış. Dört çeşit, bakın, daire var elimizin altında. Zekat bakımından düşündüğümüz zaman. A şıkkındaki oturduğumuz eve zekat gerekmiyor bildiğimiz gibi. Bu ev 1+1 olur, 2+1 olur, 5+1 olur. Lüks villa olabilir. Rezidans olabilir. İsraf sayılmayacak derecede o müminin şeyine göre, gelir seviyesine, mesleğine, durumuna göre ev edinme hakkı var bildiğimiz gibi. Dolayısıyla A şıkkını bu şekilde zekatsız olarak telafi. İkincisi, kiraya verdiğimiz yer var. Kira geliri, öbür paralarımızı ekleyince harcamadığımız kira geliri varsa zekata girebilir. Harcanmamış durumda olan. Üçüncüsü, satılıktır diye daire var. Yıl sonu gelmiş, zekat hesaplaması yapıyoruz. O satılıktır dediğimiz daire ticaret malı sayılıyor. Ve kıymeti üzerinden 1/40 zekata girer. %2,5. 100 bin liralık değeri varsa 2500 lira. 200 bin liralık değerindeyse dairemiz, o yıla mahsus 5 bin lira zekata tabidir. Ticaret malı sayıldığı için. Ama tabii biz oraya satılıktır levhasını asmışız. Daha hiç zekat vermemişiz mesela. Zekat veren birisi değiliz. O yıla mahsus satılık olan dairemiz zekat vereceğimiz zaman rastlamış. Üzerinden 1 yıl geçmesi lazım malum. Yani zenginliğimizin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekiyor. Bir öncesinde o daire belki kiradaydı veya boştu, neyse. Ama satılıktır diye levha koyduğumuz tarihten itibaren zengin duruma, 200 bin lira değerinde çünkü daire, bizi zengin ediyor yani. Hemen satılsa cebimize 200 bin lira girecek. Zengin olacağımız belli İslami manada. Ama üzerinden 1 yıl geçmesi lazım. Daha önce zekat vermeyen durumdaysak. Diğer boş olan oğlumuz, kızımız, işte oğlum askerden gelsin, orayı evlendiririz. Veya ileride kızıma gerekebilir. Evlendiği zaman kira evlerinde oturmasın manası anlamında, o niyetle yani. Bir daire boş tutuyoruz mesela. Ne satılık, ne kiraya veriliyor. Oğluma, kızıma lazım olur diye kenara koymuşsunuz. Bunun zekatı tabii o gün için yok. Boş duran arsa, hakeza, şehrin içinde arsamız var. satılık değil. O gün için imar falan alıp bina yapma niyetimiz de yok. Boş dursun bakalım, ileride imar gelsin, işte kat irtifakları belli olsun falan diye bekletiyoruz mesela. Satılık olmadığı için ona ticaret malı dememiz uygun olmuyor. Şimdi kıyafet cinsinden olana diyor kardeşimizin sorduğu özellikle. Kıyafet cinsinden olan dediği ev, demek gardırobunda diyelim 10 çeşit elbise var. Bunlardan 5 tanesini zaman zaman giyiyor. 5 kat elbise hiç giyilmiyor. Fazlalık yani. Modası geçmiş. Şu olmuş, bu olmuş. Kilo almış, küçük geliyor mesela. Efendim. Veya kilo vermiş, büyük geliyor. 5 kat elbise, çok değerli elbiseler ama giyemiyor diyelim. Şimdi bu kardeşimizin tabii tavsiye edilecek olan şey bu giymediği elbiseleri fakirlere dağıtması tavsiye edilir. Tasadduk anlamında en güzeli o. Ama belki tekrar kilo alırım veya zayıflarım, uygun bedene dönüşür, o zaman giyerim anlamında alıkoyabilir de mal onun sonuçta. Bunlar satılık olmadığı için ticaret malı niteliğinde değil, zekata girmez yani. Fakat kurbana girer demiş bazı alimler. Yani bu gibi fazlalık olan elbiseler, hiç giyilmeyen, fazlalık olan ayakkabılar, kenarda fazla, bunlar kurban nisabı hesaplaması, bir de fitre hesabı hesaplaması yaparken. Yani Ramazan'ın sonunda fitre gerekir mi gerekmez mi? Kurban bayramında kurban gerekir mi gerekmez mi konusunda nisap miktarı mala sahip olmak gerekiyor bildiğimiz gibi. Nisap miktarı malda 80 gram veya 96 gram altın ölçütü dikkate alınırsa 8-9 bin lira dolaylarında. Bir paranın olması lazım bayram gününde, Ramazan bayramı arifesinde veya kurban bayramı günlerinde. 8-9 bin liranın üzerinde paramız varsa, bir yıl geçmese bile üzerinden fitre vermek vacip oluyor. Kurban kesmek de vacip oluyor bildiğimiz gibi. Nisap miktarı mala sahip olmak yoluyla. İşte burada bu fazlalık elbiseler ve ayakkabılar, hatta dikili halı demişler. Mesela 3 tane halı kullanıyoruz. 2 tane de dikili fazlatan halı var. Yani kıymetli halı ama duruyor şeyde. Satılık da değil. Satılık olsa ticaret malına girebilir, zekata girebilir. Satılık olmadığı için zekat nisabına girmiyor. Ama fitre ve kurban nisabına o fazlalık halı da girer hesaplamaya diye düşünülmüş ki yani kurban kesmeye sebep olsun, vesile olsun. Ve o kişi bu yolla sevap kazansın şeklinde değerlendirilmiş. Başka bir kardeşimiz, hocam oruçluyken diyor zorunlu istiğfar vesaire olarak oruç bozulursa, bu istifra ederek, pardon yanlış yazılmış, oruçluyken istifra ederek oruç bozulursa yemek için iftarı beklemek gerekir mi diye sormuş. Şimdi orucumuz tabii kesin olarak bozulduysa artık oruçlu değiliz. Dolayısıyla yemek yememiz ondan sonra kesin olarak oruç bozuldu dediğimiz andan itibaren oruçlu halde değiliz. Tabii ki yemek yememiz, su içmemiz haramlık falan meydana getirmez. Ancak bazı alimler demişler oruçlu gibi davranmak. Herkes iftarı beklerken, iftar 2 saat kalmış, biz istifra ederek orucumuz bozulmuş. Herkesin göz önünde oturup yemek yiyoruz mesela, su içiyoruz falan. Edep, adab bakımından sakınma gerekir demişler. Yani Ramazan'da o sebeple oruç tutmayan kimsenin orada burada yemek yiyerek, milletin göz önünde su içerek suizanına da yol açmaması gerekir. Hanım kardeşlerimizin mesela böyle bir hakkı var adetli günlerinde. Oruç tutmama hakları var veya tutmazlar. Ben nasıl olsa oruçlu değilim diye sofrayı kurarak, herkes evde oruçluyken onun herkesin göz önünde sofra kurup yemek yemesi edep adab bakımından kınanır. Yoksa öyle bir hakkı da var. Mümkün mertebe. Başkalarına kötü örnek olmama, suizanına sebep olmama bakımından falan gizli yemesi, yiyecekse yani, tercih edilmelidir. Yemez diye bir şey yok. Tabii ki yiyebilir. Madem oruçsuz, oruçsuz olma hakkını kullanabilir. Su da içer, yemek de yer. Fakat bunu alenen yapmaması tavsiye edilir. Çünkü İslam'da edep, adab da önemli. Dışa karşı suizanına da sebep olmamak gerekir. Kötü zan. Ya oruç tutmuyor. Herkes oruç tutarken oturmuş yemek yiyor. Millet onun adetli olduğunu, işte erkekse istifra edip de oruçsuz duruma düştüğünü düşünmez mesela. Oruçlu bu kişi oruç tutmuyor diye hükmünü verir. Suizanda bulunabilir. İnsanları da bu duruma düşürmemek gerekir. Başka bir kardeşimiz, imsak vakti girdikten sonra hemen sabah namazı kılınabilir mi? Belli süre beklemek gerekir mi diye sormuş. Şimdi bildiğimiz gibi sabah namazının vakti imsak dediğimiz vakitle giriyor. Aynı zamanda oruç da o zaman başlıyor. Dolayısıyla oruçla, orucun başlamasıyla sabah namazının vakti örtüşüyor. Aynı zamanda ikisi de meydana geliyor. Şimdi böyle olunca imsak vakti girince bizim namaz kılma hakkımız var. Ezan okunmazsa sabah ezanları, o Diyanet'in meselesi. Diyanet işte Ramazan dışında mesela yarım saat geç okutuyor şeyleri. Diyanet mensupları, imam kardeşlerimiz. Şu anda yarım saat bazı şehirlerde ezanı geç okuyorlar. Takvimdeki imsak saatinden sonra. Biz oruca başlayacağız. Tabii ki imsak saatini takip etmemiz gerekir. Namazı da istersek imsak vakti girince hemen kılarız. İstirahata çekileceksek çekilebiliriz. Ama ben bekleyeyim, tesbihatla meşgul olayım, dua edeyim, sabah ezanları okununca sabah namazını kılayım dersek ona da kapı açık. Şimdi aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem esfiru salate subuh buyurmuş. Veya salatel fecr başka rivayet. Sabah namazını biraz ortalık aydınlanınca kılın diye bir hadis-i şerif var. Yani güneşin doğmasından yarım saat önce gibi ortalık ağardığı zaman, hatta atılan ok nereye düştü onu görecek kadar ortalık aydınlanınca kılın şeklinde bunu tefsir eden, yorumlayanlar da var. Şimdi öyle olunca böyle bir tavsiye var. Fakat bu tavsiye tabii cemaate gidecek, cemaatle namaz kılacak olanlara mahsus diye değerlendiriliyor Peygamberimiz zamanında. Neden? Çünkü hemen ezan okunur okunmaz 3-5 dakika içinde cemaat imamla imama uyup namazını kılarsa bir kısım cemaat yetişemeyebilir. Sabah ezanlarıyla abdest almaya kalkan, boy abdesti gereken varsa boy abdesti alıp camiye geleyim diyen bu namazı yetişemez. İşte sanki cemaatin yetişmesine zemin hazırlansın diye Peygamberimiz sabah namazının biraz ertelenmesini, ortalık ağarınca kırılmasını tavsiye etmiş. Fakat bu kesin emir değil. O yüzden başka bir hadis-i şerifte Efdalü salavat liyevelihel hams diye liyevelihel vakt diye bir hadis-i şerif var. Efdalü salavat liyevelihel vakt. Yani namazların en faziletlisi ilk vaktinde kılınandır. Bekletmenin ilk vaktinde kılınandır. Şimdi Şafii mezhebi, diğer mezhepler daha çok bu hadis-i şerifi dikkate almışlar. Ezan okunduktan sonra ilk fırsatta fazla beklemeden namazı hemen vaktinde kılmak, ilk vaktinde kılmak daha faziletlidir diye değerlendirdikleri, Şafii bölgelerinde sabah namazları hemen sabah namazı ezan okunduktan biraz sonra kılınır. Bizim Hanefilerde 45 dakika, bazen 1 saat geç kılınır ezandan sonra. Yani güneşin doğması yarım saat falan varken kılınır. Biraz önce söylediğimiz hadis-i şerife uyarak. Şimdi kısaca imsak vakti girince bu duruma göre namaz vakti giriyor, sabah namazının vakti. Cemaate gitmeyecek olan kişi evinde sabah namazını kılabilir, istirahata çekilebilir diyoruz. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.